Herkese merhabalar, Paradigma'ya hoş geldiniz. Ben Senem Gürür. Akademideki yol arkadaşım Erman Ermihan ile birlikte bu podcast'te siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler literatüründe üzerinde sürekli konuşulan konular yerine bu alanda dokunulmayan veyahut fark edilmeyen bazı konulara odaklanacağız.
Sosyal bilimler günden güne önemini artırırken bizler de hem alandaki güncel sorunları konuşacak hem de sosyal bilimlerin diğer alanlar ile arasında kurulabilecek olan benzerlikleri ve paralellikleri araştıracağız. Araştırırken de hem bulduğumuz bilgileri sizlerle paylaşacak hem de araştırmalarımız sonucunda aklımıza takılan soruları ağırlayacağımız konuklarıyla tartışacağız. Şimdiden keyifli dinlemeler.
Paradigma'nın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü bölümümüzde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında sporun yerini konuşmak istiyoruz. Ve bize bu konuda eşlik edecek çok kıymetli bir konuğumuz var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor Başak Alpan hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Sohbetimizin şekillenmesi açısından ben hemen size ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Öncelikle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında sporun yeri nedir hocam? Bu konu üzerine ne gibi kavramsal ve teorik çalışmalar bulunmaktadır?
Çok teşekkürler öncelikle bu nazik davetiniz için. Benim hiç kıramadığım davetler bunlar. Özellikle şeylerden gelirse, öğrencilerden diyeyim ya da genç arkadaşlarımızdan. Öncelikle şimdi bu soruya cevap vermek için şu şey noktasından kalkmamız lazım. Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi gibi iki tane disiplinden bahsettiniz. Spor çalışmaları gibi ayrı bir disiplinden bahsettiniz. Şimdi öncelikle söylemek istediğim şey bu disiplinlerin aslında böyle birbirinden kalın duvarlarla ve aşılmaz sınırlarla ayrı olmadığı. Hatta bir çok sevdiğim Birmingham'dan bir arkadaşım hep şey derdi, yani bu Berlin duvarı değil, hani hiç aşılmayacak siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler. Keza bu tabii spor çalışmaları için de böyle. Özellikle 90'lardan sonra interdisiplinerliğin, disiplinler arası paslaşmaları gittikçe arttığı bir dönemde özellikle spor çalışmaları gibi aslında geleneksel anlamda çok da hani uluslararası ilişkilerle bağdaştırılmayan belli şeylerin karşımıza çıkması bu anlamda çok sürpriz değil. Yani bu nedenle uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi gibi disiplinler tam da bu interdisipliner perspektif açısından spor meselesiyle çok fazla etkileşimde bulunuyorlar gittikçe artarak. Şimdi spor çalışmaları deyince, sporun akademik bir disiplin olarak karşımıza çıkmasından bahsedince bir sürü şey aklımıza geliyor. Olayın tıp açısından, yani spor meselesini tıp açısından ya da sağlık çalışmaları açısından değerlendirilmesi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hareketler gibi bir sürü farklı olgu ve bir sürü ayrı çalışma konusu aklımıza geliyor. Aslında uluslararası ilişkilerin ve siyaset biliminin bu spor meselesini, spor çalışmalarını dikkate aldığı diyelim, dikkate almaya başladığı dönem 1970'lerden başlıyor. Yani spor meselesi aslında uluslararası ilişkiler açısından çalışmaya değer bir alan olarak bu tarihlerde görülmeye başlanıyor. Ama tabii bu tarihlerde konuşulan şeyler çok fazla teorik açıdan güçlü değil. Teorik çerçevesi çok güçlü tartışmalar değil. Bu 90'lardan başlayarak değişiyor aslında spor meselesinin, hatta özellikle futbolun örneğin, böyle ciddi bir uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi açısından çalışmaya değer bir konu olması özellikle 90'lardan sonra artarak karşımıza çıkıyor aslında literatürde. Tam da demin bahsettiğim gittikçe artan interdisiplinerlik çerçevesinde. Bu anlamda hani spor deyince daha hafif, işte boş zamanla ilgili bir kavram gibi gözüken bir olgu olmasına rağmen bence çok önemli, çalışılması gereken toplumu, devleti, iktidarı kavramamızı çok kolaylaştıran bir kavram spor. Bu nedenle ben çok değerli görüyorum gittikçe. Özellikle 2000'lere sonuna doğru gittikçe artan bir uluslararası ilişkiler ve spor ilişkisiyle ilgili artan yazını gördükçe.
Hocam çok teşekkürler cevabınız için. Şimdi ben Senem'den ve sizden sözü devralarak bir ikinci sorumuzu, aslında bir takip sorusu gibi belki kabul edebiliriz. Onu sormak isterim, kabul ederseniz. Siz aslında çok güzel bir çerçeve çizdiniz. Belki ikinci soruya da daha rahat geçiş yapacağız ama 90'lardan sonra artan interdisipliner yapıda devlet iktidar kavramlarını da sorgularken sizin işaret ettiğiniz ölçüde artan kültürel diplomasi, yumuşak güç çalışmalarıyla acaba spor diplomasisi gibi alanları, kavramları örtüştürebilir miyiz sizce? Yani spor diplomasisini yumuşak güç, kamu diplomasisi kavramları üzerinden nasıl düşünebiliriz sizce?
Bu da gittikçe yumuşak güç, Joseph Nye'ın yumuşak güç kavramı çerçevesinde ya da kamu diplomasisi çerçevesinde sporun çalışılması da bence dikkate değer bir şey. Daha tabii devlet temelli bir perspektif. Yani çünkü bu yumuşak güç meselesinde çok temel olarak şöyle bir argüman var. Şimdi belli bir devletin top tüfek gibi ya da işte sert dış politikanın yanında belli başka araçları da olabilir uluslararası ilişkilerde. Böyle bir argüman. Bu nasıl bir güç olabilir? Öncelikle bir devletin gündem oluşturabilmesi gerekiyor. Bu gündemin gündem olduğuna diğer devletlerin veya diğer uluslararası kurumların ikna olması gerekiyor. Bunlar mesela yumuşak güç kavramsal çerçevesi için önemli kavramlar. Gündem oluşturma, ikna ve çekim merkezi olma. Bu çok önemli görüyor bunları Joseph Nye. Bir de şöyle bir önemli tarafı var bu yumuşak güç meselesinin. Devletlerin uyguladıkları belli politikaların, belli kültürel politika da olabilir bu, kültürel politikaların ikna edici olması ve taklit edilebilmesi. Bu da önemli bir şey. Soft power meselesine, yani yumuşak güç meselesine göre. Şimdi bu tabii dediğim gibi bu 70'lerde, şimdi bunun sporla ne ilgisi var? Hani biraz bu konuda belki kafayı akıl yürütebiliriz. 70'lerde dedik ya, ilk kez spor işte uluslararası ilişkilerde çalışılmaya başlanıyor ama yeterince teorik değil. İşte bu nasıl daha teorik yapabiliriz bu spor meselesini uluslararası ilişkiler çerçevesinde sorusuna verilen bir cevap. Şöyle bir argümandan yola çıkıyor. Spor dediğimiz şey, uluslararası spor müsabakaları örneğin, bir yumuşak güç olarak kabul edilebilir devletler tarafından. Şimdi bu ne diyelim, teorik çeşitliliği ya da teorik zenginliği güçlendirmekle birlikte benim siyaset bilimi arka planımdan bakarsam biraz tam olayı kavramamıza çok yardım etmeyen bir şey. Tabii ki spor dediğimiz şey önemli bir yumuşak güç. Kamu diplomasisinin önemli bir aracı. Ama aslında bu sadece, yani bu çok devlet temelli bir bakış açısı. Yani nedir? Bunu hani bir örnek üstünden açıklarsak. İşte bir devlet eğer popülaritesini ya da uluslararası dünyadaki kredibilitesini arttırmak için uluslararası müsabakaları düzenlerse bu ona katkıda bulunur. Değil mi? Ya da işte ne kadar çok futbolcu ihraç ederse bu işte kültürel anlamda bu devletin uluslararası dünyadaki arenadaki elini güçlendirir. Ama hala biz devletten bahsediyoruz. Hani bu da uluslararası ilişkilerdeki bu soft power ve neoliberal paradigmanın da bir ne diyelim getirdiği bir şey. Bu önemli bir açılım diyelim. Ama bence biz biraz daha özellikle günümüz dünyasındaki sporun, spor müsabakalarının, sporun uluslararası düzlemdeki karşılığını anlamak için biraz daha genel iktidar kavramı üstünden bakmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü bu Joseph Nye'in kullandığı bu ikna, ne diyelim işte gündem oluşturma falan, bunu aslında zaten Steve Lux 1974'teki bu iktidar kavramına radikal bir bakış açısıyla baktığı kitabında iktidarın 300'ü şeyinde kavramsal çerçevesinde bahsediyor zaten. Yani şöyle diyor Steve Lux, iktidar dediğimiz şeyin aslında en az 3 tane türü vardır. Birincisi sadece karar vermekle ilgili. İktidar dediğiniz şey eğer A, B'ye karar verdirebiliyorsa bir konuda onun üstünde iktidar sahibidir. Tamam, bu biraz daha iktidarın ne diyelim direkt ve tek taraflı ve anlaşılabilir ve kategorilendirilebilir bir anlatma. Ama iktidar dediğimiz şey çok daha karmaşık bir şey. Mesela İktidarın üçüncü yüzünden bahsederken aslında Gramsci'nin hegemonya kavramına daha yakın bir şey çiziyor Stiglitz. Bu anlamda spor meselesi, çok da dağıtmayayım şimdi, hocalığım tutmasın. bu anlamda sporun yumuşak güç olması kavramı ya da yazını önemli bir açılım olmakla birlikte, bence sporun gündelik günümüzdeki uluslararası ilişkilerdeki karşılığını anlamak için bizim biraz daha geniş ve farklı bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Ve bence bunu, bu nedenle uluslararası ya da sporu, uluslararası dünyadaki sporu bir siyasi mücadele alanı olmak olarak görmek gerekiyor. Bir hegemonya alanı olarak görmek gerekiyor ve sadece devletlerin olmadığı bir hegemonya alanı olarak görmek gerekiyor. Bu bana daha doğru bir bakış açısı olarak geliyor.
Hocam aslında çok teşekkür ederiz. Yine çok güzel bir yerden bana topu attınız çünkü. Hem hazır sözü geçtiği üzere olimpiyatlardan biraz bahsettiniz. Hem de olimpiyatların siyasi bir mücadele alanına dönüşmesinden de bahsettiniz. Benim sorum birazcık buradan şekillenecek çünkü. Yani bana mesela spor diplomasisi dendiği zaman en önemli araçlarından biri olarak hep uluslararası spor müsamereleri aklıma geliyor. İşte olimpiyatlar geliyor. Olimpiyatlarda kimi zaman işte aralarında sorun olan ülkeleri bir araya getirip bir müzakere ortamı oluşmasına katkı sağlarken, kimi zaman da böyle ülkelerin diğer ülkelere karşı gösterdikleri güç gösterilerinin alanlarına dönüştüğünü anlıyorum ben buradan. Örneğin işte 1936 Berlin Olimpiyatları ile başlayan ve 1980'deki Moskova Olimpiyatları'nın boykot edilmesiyle zirveye ulaşan bu siyasi mücadeleler hakkında siz biraz daha bir şeyler söylemek ister misiniz?
Tabii, çok çok güzel bir noktaya değindin Senem. Bu olimpiyatların boykotu, demin bahsettiğim bu siyasi mücadele meselesinde çok önemli. Önemli bir örnek, önemli bir kendini gösterdiği nokta. Ama mesela diğer uluslararası karşılaşmalar da öyle. Diyelim ki işte Dünya Kupası. Katar Dünya Kupası'nda işte bir sürü Katar Dünya Kupası'nın düzenleyicisi olarak ortaya çıktığında, 2022 Dünya Kupası'nda o kadar çok fazla şey tartışıldı ki, işte o stadyumların yapımında çalışan güvencesiz işçiler konuşuldu, işte Katar gibi sıcak bir yerde maçların oynanmasının acaba küresel ısınmaya nasıl bir etkisi ve zararı olabileceği konuşuldu. Yani aslında hegemonya derken böyle bir şeyden bahsediyoruz. Ya da siyasi alan olarak, siyasi mücadele alanı derken böyle bir şeyden bahsediyoruz. Sadece devletler arası müzakere değil, diğer farklı toplumsal hareket gruplarının, farklı içeriklerin, farklı dinamiklerin göz önüne alındığı bir şey, bir çerçeve diye düşünüyorum ben. Yani olimpiyatların, işte Moskova olimpiyatlarının boykot edilmesinin falan da, tabii ki bunun çok çok iyi bir örnek ya da çok iyi hayata geçtiği bir nokta. Katar Dünya Kupası tartışmaları başladığında onun da boykot edilmesi gerektiğini düşünen bir sürü devlet vardı, biliyorsunuz. İşte Katar'ın aslında tırnak içinde terörist bir devlet olduğundan hareketle. Bu nedenle evet, yani böyle bir mücadele alanı ve mücadelenin öznelerinden biri de devletler. Ama bunun dışında taraftarlar da var. Gittikçe artık piyasa ilişkilerinin bir parçası olmuş futbol gibi önemli bir oyunda tabii çok uluslu şirketler var. Futbolu bir az gelişmişliğin düzeltileceği bir şey olarak, mekanizma olarak gören topluluklar var, örgütler var. Yani var. Bu nedenle verdiğin örnek çok doğru ve aslında bizim olaya daha geniş bir perspektiften bakmamızı da sağlıyor.
Hocam yine buradan belki de Türkiye'ye dönersek, sizin son zamanlarda yayınladığınız kitap bölümünüze istinaden aslında çok beğenerek okuduk. Gerçekten emeklerinize sağlık. Çok da ilgimizi çekti aslında, bu oturumu da yapmamızın belki temel taşlarını oluşturdu sizin yazdığınız kitap bölümü. Belki göz atmayanlar için hatırlatalım. Hegemonic Masculinity in Times of Crisis, 15 July Coup Attempt and the Turkish Football başlıklı. Başak hocamızın yazdığı bir kitap bölümü. Hocam buradan hareketle, sizin de aslında açtığınız çerçeveden devam edersek, Türkiye'de özellikle futbol üzerinden kurulan hegemonik maskülenlik, erillik, erkeklik 15 Temmuz darbe girişiminden sonra nasıl değişti? Bunu biraz bize açıklayabilirseniz ve belki de COVID sürecinden sonra farklı bir yere gitmemizin önü açılabilir mi? Bunun bir etkisini görüyor musunuz? Bir değerlendirme alabilirsek çok seviniriz.
Aslında çok güzel bir soru. Yani 15 Temmuz darbe girişimiyle COVID gibi bir süreci karşılaştırmak ya da birlikte düşünmek bence çok iyi bir fikir. Çünkü bu bahsettiğiniz kitap bölümünde ayrıca okuduğunuzda ve beğendiğinizde çok sevindim. Çünkü benim severek çalıştığım bir, severek yaptığım bir çalışmaydı. Onun için ayrıca mutlu oldum. Bu kitap bölümünde şunu aslında çok temelde söyledim. Bob Connell'ın hegemonik erkeklik kavramı belirli bir tip erkeklik modeli yaratıyor. Yani büyük harfle baş harfi büyük olan bir erkeklik halinden bahsediyor bize. Ve bu erkeklik hali hem hem kadınlar üstünden, daha doğrusu hem feminenlik üstünde hem maskülenlik üstünde nasıl erkek olunuru aslında bastırarak anlatıyor. Ben o kitap bölümünde şunu savundum, şöyle dedim. Bu hegemonik erkeklik zaten var olan bir şey. Türkiye'de futbol bağlamında zaten olan bir şey. Ama bu 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir tırnak içinde kriz döneminde çok daha hızlıca ve çok daha ustalıkla yeniden üretildi ve tekrar karşımıza başka veçelerle, başka şekillerde çıktı. Şimdi kriz dönemi tabii ki 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye siyasetinin yaşadığı ilk kriz dönemi değil. Mesela bölümde biraz 12 Eylül'deki kriz döneminden de bahsettim. Yani 12 Eylül'de özellikle böyle belli tür bir erkeklik, belli tür bir vatandaş aslında şey yapılmaya çalışıldı, altı çizilmeye çalışıldı. Nedir? İşte Türk. Sünni, orta sınıf, apolitik, erkek özlü. Bunun tabii futboldaki yansımasında aslında zaten 1980'ler futbolun artık yavaş yavaş profesyonelleşip piyasa ilişkileriyle iç içe olmaya başladığı bir dönem. 12 Eylül sonrası işte yavaş yavaş artık aktif siyasete dönülmeye başlandıktan sonra futbol sahalarına ve aslında yavaş yavaş piyasalaşan Türk ekonomisine baktığımızda şeyi görüyoruz. Genel bir aslında erkek söylemi görüyoruz. Erkek gibi bira işte. Futbol erkek oyunudur gibi. Tabii hegemonik erkekliğin böyle yeniden üretildiği böyle bir kriz döneminde yeşil sahalarda tek tip bir özne var ve bu tabii işte kadınları, LGBT bireyleri dışlayan bir erkek özne ve bunun da nasıl bir şey olduğu zaten son derece sarih biçimde, son derece açık biçimde anlatılıyor. Mesela bu kriz meselesinde, kriz dönemlerindeki kadınların ve kadınlık meselesinin bir anda ortadan kaybolmasına Ann Tickner, feminist uluslararası ilişkilerin önemli bir teorisyeni 11 Eylül'den şöyle örnek veriyor. Bir şey diyor, 11 Eylül olunca diyor, Amerika'da diyor, gazetelerden, televizyon ekranlarından bir anda kadınlar yok oluyor. Yani fiziksel olarak yok olmalarının yanı sıra bir anda özne olarak yok oluyorlar. Çünkü her şey erkekle ve erkeklikle ilgili olmaya başlıyor diyor. Yani bir anda böyle işte o şer cephesine, terörizme bir savaş açılıyor ve burada ya şeyler var, şehitler var, ya savaşçılar var, ya cesurluk var, cesaret var ve bütün bunlar erkeklerle ilgili, erkeklik meselesiyle ilgili. Kadınlar burada da ancak işte ne diyelim destekçi olabilirler, işte televizyon karşısında tüketici olabilirler falan. Yani bu kriz döneminde olan temel gördüğümüz bir şey. Zaten toplumda var olan hegemonik erkekliğin iyice yeniden üretilip karşımıza çıkması. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası da bunu görüyoruz. Elbette çok ciddi bir militarist söylem var. İşte şehitlerden bahsediliyor, işte vatanın bölünmez bütününden bahsediliyor. Bunu futbolda şu şekilde görüyoruz. İşte bir kere maçlar düzenleniyor. Genelde işte 15 Temmuz'da öldürülen kişilerin çocuklarının elinden tutan futbolcular işte dostluk maçları yapıyorlar falan filan. Ve mesela hiç daha önce Türk futbolunda olmayan bir şey oluyor. Çok ilginç gerçekten. Şenol Güneş Stadyumu'nun açılışında tabii ki 15 Temmuz darbe girişimi lanetleniyor elbette ki. Ve işte Kur'an okunuyor. Yani bu çok enteresan bir, hiç daha önce stadyumda Kur'an okunduğu hani Türk siyasetinde ben hatırlamıyorum en azından. Bu aslında nasıl bir hani farklı, hegemonik erkekliğin farklı bileşenlerinin nasıl aslında karşımıza belli durumlarda çıktığını gösteriyor. Bir anda şöyle bir söylem gazetelerde falan çok rastlanmaya başlıyor. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde falan. Türk futbol ailesi. Şimdi Türk futbol ailesi aslında kulağa hoş gelen bir şey. Herkesi kucaklayan, herkesi işte yani içeren falan bir kavram. Aile sıcaklığını hissettirin ama bir yandan da futbol ailesinin başında tabii bir baba figürü var, değil mi? Baba figürü bir anda karşımıza çıkıyor falan. Yani bu anlamda futbol zaten var olan toplumdaki bu erkeklik meselesini biraz daha böyle çarpıcı ve aslında meşrulaşmış biçimde önümüze takıyor. Yani şöyle meşrulaşmış, çünkü siz o erkeklik imgesini eleştirince aslında olayın özünü eleştirmiş oluyorsunuz. Alakası yok aslında. Böyle bir kitap bölümüydü o. Bu Covid şeyi benzetmesi şunun için çok yerinde diyeyim. Çünkü Covid süreci, pandemi süreci de aslında bir olağanüstü hal durumu. Değil mi? Yani aslında gündelik siyasetin, gündelik dertlerimizin, gündelik süreçlerin askıya alınıp aslında bu işte Schmitt'in, Agamben'in falan bahsettiği bir olağanüstü hal meselesinin devamlı şeyimizde, ensemizde olduğu bir durum. Şimdi böyle bir kriz durumunda yine kadınlık meselesinin ya da kadın öznesinin askıya alınması ya da kenara itilmesi aslında çok da beklenmeyen bir şey olmaz. Çünkü bunun birçok yönü var. Yani pandemi döneminde. Yani pandemi meselesiyle ilgili serin kanlı bir analiz yapmak için bence çok erken. Çünkü hala içinden geçiyoruz ama sizinle bazı fikirlerimi paylaşabilirim bu pandemi döneminin yarattığı kriz döneminde nasıl kadınlar bir kenara itilebilir? Şöyle itilebilir. İşte pandemi dönemini getirdiği ekonomik sıkıntılar nedeniyle iş gücünde zaten güvencesiz olan kişilerin çoğunluğunu oluşturan kadınlar mesela işlerini kaybedebilirler. Kadınların çalıştığı güvencesiz işler sebebiyle daha da güvencesiz hale gelebilirler. Ne diyelim, işte online eğitim devam ederse eğer pandemi süresinde, bu çalışan kadınların daha da zor hane içinde sorunlarla şey yapmalarına, baş etmelerine şey yapabilir, zorunlu kılabilir. Çünkü işte çocuklar bir yandan okula gidecekler ama bir yandan da gitmeyecekler aslında, evde olacaklar falan. Bir de tabii en önemlisi aile içi şiddetin çok daha güçlendiği, çok daha yoğunlaştığı bir dönem görebiliriz ki gördük zaten, okuduk, gördük. Yani evde kaldıkça ev içi şiddet de arttı geçtiğimiz birkaç ayda. Sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede, Avrupa ülkesinde, Amerika'da. Hatta bazı Avrupa ülkeleri işte bu kriz döneminde aile içi şiddetle baş edebilmek için çeşitli mekanizmalar, yeni mekanizmalar geliştirdiler falan. Bu anlamda Covid meselesinin bir kriz durumu olmasından dolayı bu hegemonik erkekliğin daha da güçlendiğini ve farklı şekillerde karşımıza çıktığını görebiliriz ki gördük de zaten. Onun için bence bu karşılaştırma enteresan ve böyle düşündüren bir şey oldu gerçekten.
Hocam aslında COVID'den bahsetmemiz iyi oldu ki benim sorumu aslında yine bir top atmış oldu. Ben biraz COVID'in sizden spor sektörüne olan etkisi üzerine yorum almak istiyorum. Yani bildiğimiz gibi sporcular da evlere kapandığımız aylarda hem kendilerini formda tutmak için yeni yollar geliştirdi. Hem de bazıları virüsü kaptılar, tedavi oldular. Öte yandan ertelenen ve iptal olan müsabakalar, turnuvalar nedeniyle ekonomik açıdan da spor endüstrisi büyük kayıplar verdi. Yani büyük kayıplar verdiğini herhalde söylemek mümkün. Peki hocam bugünlerde ve sonrasında spor sektörünün değişimini siz bakınca nasıl yorumlarsınız? Devletler arası ve devletler içi ilişkilerde ne gibi değişimler gözlenebilir bundan sonraki süreçte?
Daha önce hiç yaşanmamış bir döneme denk geldik spor anlamında pandemi süresince. Yani ben biraz daha bildiğim futbol üstünden söyleyebilirim. İşte birkaç tane dünyada birkaç lig dışında bütün liglere ara verildi. Daha sonra ilk böyle en pandeminin zirvede olduğu günler geçtikten sonra bazı ligler işte nerede kaldıysak oradan tespit edelim işte ligin şampiyonu dediler. Bazıları devam ettiler falan. Türkiye'de devam eden ligler arasında oldu ama tabii seyircisiz oynandı. Şimdi eğer hayatımız bir süre daha böyle gidecekse yani eğer ligler başladığında böyle devam edecekse tabii bunun birçok açılım olacak, birçok şey değişecek. Eğer karşılaşmalar seyircisiz oynanırsa bu yeni bir spor anlamına gelecek aslında. Sporun yeni bir şey. Çünkü spor dediğiniz şey sadece insanların, daha doğrusu oyuncuların, atletlerin diyelim, karşı karşıya gelip mücadele ettiği değil, işte belli bir ekonomik karşılığı olan, belli bir paranın döndüğü, biletlerin alındığı, işte televizyonlara üye olunan, stadyuma gidilen ya da karşılaşmanın yapıldığı yere gidilen bir oyun aslında. Şimdi bunların biri ya da birkaçı değişince farklı bir olgu olarak karşımıza çıkacak. Seyircisiz oynanabilir. Artık spor dediğimiz şey sadece evlerde oturup işte belli bir kanaldan izlediğimiz ve kendi oturma odamızda çılgınca alkışladığımız bir şey haline dönüşebilir. Tabii spora yatırım yapmış şirketler kar edebilmek için, çünkü ciddi spor karşılaşmalarının gösterilmesinin televizyona ya da yayınlanmasını getirdiği ciddi rakamlar var. Kar oranlarını devam ettirebilmek için farklı stratejiler geliştireceklerdir. Farklı sponsorluk yapıları, farklı sahiplik yapıları gerçekleştirebilecekler, peşine düşebileceklerdir. Tabii uluslararası karşılaşmalar artık başka şeyler olarak karşımıza çıkacak. İnsanların dört gözle beklediği, işte spor karşılaşmasına gidip işte iki gün, üç gün ekleyip aslında başka bir mobilite şekline dönüştürdüğü bir olay olmaktan çok başka bir olgu olarak karşımıza çıkacaktır. Bunların hepsi kocaman bilinmezler şu anda. Ve bu tabii konuşmanın en başında bahsettiğimiz spor diplomasisini ya da kamu diplomasisinde sporun yerini de değiştirecektir. Çünkü spor başka bir şey olursa devletlerin onu kullanış biçimi de başka bir şey olacaktır. Kaldı ki buradaki başka bir değişen olan devlet de değişecek belki. Yani bütün bunları şimdi içinden doğru anlamamız çok doğru olmayabilir. Çünkü bu biraz da pandeminin ne kadar süreceğine de bağlı. Eğer ne bileyim fazla iyimser bir tahmin olacak ama işte Ekim gibi her şey eski haline dönerse çok muhtemel gözükmüyor ama o zaman deriz ki evet yani bu da böyle bir toplumsal dönemdi, yaşadık ve önemli şeyler gördük ve çıkarttık. O zaman sizinle başka şeyler konuşuruz ama daha birkaç yıl böyle yaşayacak olursak o zaman karşımıza farklı bir olgu olarak çıkar spor dediğimiz şey ve özellikle de futbol tabii.
Hocam çok teşekkür ederiz. Bizimle çok belki de önemli ve yani Türkiye'de çalışılması gereken alanlara işaret ettiniz. Bunları bizimle paylaştınız. Davetimizi de kabul ettiniz. Tekrardan teşekkür ederiz ama bitirmeden arzu ederseniz genel çerçevede son eklemek istediğiniz şeyler olursa sözü size vermek isteriz.
Çok teşekkürler. Benim için de çok keyifliydi. Yani şunu eklemeyi düşünebilirim belki. Hakikaten bu COVID-19 dönemi yani çok ciddi bir kopuş değil belki tarihte. birçok, yani COVID öncesi, pandemi öncesi yaşadığımız birçok şeyi hala yaşıyoruz. İşte devletler hala var, ne diyeyim, küreselleşme hala var, dijitalleşme hala var falan. Ama çok önemli bir tabii tarihsel moment, çok da önemli tarihsel şeyler yaşıyoruz. Tabii spor meselesi de bundan şeyine payını alıyor. Bu anlamda bence biraz daha düşünmeye ve analiz etmeye ihtiyacımız var. Çünkü biz uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi öğrencileri olarak diyeyim, gazeteci değiliz. Maalesef biraz tabii hızlı değişen dünya, hızlı değişen ülkemiz bizi biraz gazeteci konumuna şey yapıyor. Konumuna sokuyor ama biraz daha bence anlamak için zamanımız var. Yani böyle soft power gibi, bir yumuşak güç gibi bir teorik çerçeveden bahsedebilmek için ya da yeni bir teorik açılım yapabilmek için biraz daha analiz etmek için zamana ihtiyacımız var. Biraz daha seri kanlı olmaya ihtiyacımız var. Herhalde en çok kendime ve herkese serin kanlılık dileyerek bitirebilirim programı.
Katılımları için Başak hocamıza çok teşekkür ederiz. Paradigma'nın gelecek bölümünde görüşmek üzere. Sosyal medya kanallarından bizi takip etmeyi unutmayın.